Ayrım 31, sayfa 244. Habituasyon, alışma. Alışmış kudurmuştan beterdir atasözündeki mantığın bilimsel açıklamasıdır. Duyarsızlık da denir, alışkanlık kazanmadır. Kişinin bir uyarıcıya alışarak ona tepki gösteremez duruma gelmesidir. Uyarımların tekrarlanması olarak da isimlendirilebilir. Kapalı hafızanın en basit formu olan habituasyonda kişi zararsız bir uyaranın özelliklerini ve tekrarlayan uygulamalar sonucunda ona aldırış etmemeyi öğrenmektedir. Nötral bir uyarı tekrar tekrar yinelendiğinde uyarıya yanıtın kademeli olarak ortadan kaybolmasıdır. Kişilerin bir uyarıcıya alışarak ona tepki gösteremez duruma gelmesidir. Alışkanlık, tepki doyumu, tepkisizleşmek. Herhangi bir yönelimin tepkimenin ve olayın doyuma ulaşması, sonlanması veya etkisine tepki verilmemesi eşiğidir. Kişinin bir uyarana tepkisinin o uyarana tekrar maruz kalması üzerine azalma gösterme hızıdır. Etkinin tepkisizlik eşiğine ulaştırdığı durumdur. Uyarıcıya uyarana karşı tepkinin giderek yok olması veya ortadan kalkmasıdır. Tepkiye karşı ilgisizliğin tecellisi. Örnek olarak kişi maddi hazza alışır. Maddi olanı yavaş yavaş kanıksamaya başlar. Bu da maddi olandan aldığı hazzı gün be gün azaltır. Bu, para saadet getirir mi tartışmalarının da ana nedenini oluşturan bir konudur. Dünyada yapılan mutluluk araştırmalarının hemen hepsinin söylediği bir şey var. İnsan barınmasına, giyinmesine yetecek kadar kazandıktan sonra onun üstüne eklemek ona ilave mutluluk olarak dönmüyor. Mutluluk olarak geri dönen şey sadece paraya tahvil edilemeyen değerlerde saklıdır. Sevgi ilişkilerinde, saygı ilişkilerinde, kendini daha büyük bir bütüne ait hissetmede, inanç gibi parayla değiş tokuş edilemeyecek değerler mutluluğu elde etmede asıl etkenlerdir. Mutluluk konusunda yapılan araştırmalar bize bir şey daha söylüyor. Ne kadar çok kazanırsanız o kadar çok harcarsınız. Dolayısıyla iki yakanızı yine denkleştiremezsiniz. Harcamak da her zaman size mutluluk olarak dönmez. Sensitizasyon, duyarlılaşma. Sensitizasyonda habituasyonun tersi biçimde, organizma zararlı bir uyarana maruz kaldığında, hem o uyarana hem de zararsız başka uyaranlara daha güçlü cevap vermeyi öğrenmektedir. Tekrarlayan uyaranlar, bağlantılarda günler süren güçlenmeye neden olmaktadır. Klasik şartlanma ve Ivan Pavlov. Klasik şartlanma, sensitizasyondan daha karmaşık bir öğrenme türüdür. Bunda kişi bir tip uyaranı diğeriyle eşleştirmeyi öğrenmektedir. Bir köpeğin ağzına yiyecek konması salya salgısına yol açar. Bu tepkisel bir davranıştır. Yiyecek tekrar tekrar nötr bir uyaranla verildiğinde, örneğin bir zil sesi, sonunda köpek sadece zil sesini duyduğunda da salya salgılamasında bulunmaya başlayabilir. Ancak zil arka arkaya çalınırken beraberinde yiyecek verilmezse salya salgılama tepkisi zayıflayarak yok olacaktır. Davranışsal olarak nötral bir uyaran, şartlı uyaran, destekleyici bir uyaranla, şartsız uyaranla birlikte uygulandığında oluşmaktadır. Eğitimden önce kişi şartsız uyarana refleks bir cevap oluşturur. Ancak şartlı uyarana oluşturmazken ikisinin kritik arayla uygulanmasıyla yapılan eğitim sonrası şartlı uyaran tek başına şartsız uyaranın oluşturduğu refleks cevabı oluşturabilmektedir. Sistematik duyarsızlaştırma tekniği klasik şartlanma modelini esas alır. Joseph Volpe. Genelleme. Organizmanın bir uyarıcı karşısında gösterdiği koşullu tepkiyi benzer durumlarda da göstermesidir. Transfer. Bir problemin çözümünde kullanılan ilkenin benzer başka problemin çözümünde de kullanılmasıdır. Ayırt etme. Organizmanın farklılıklara yönelik tepki örüntüsüdür. Sönme. Öğrenilmiş tepkilere bir süre uyarıcı verilmediğinde sönme gerçekleşir. Sistematik duyarsızlaştırma. Anahtar kavram karşılıklı çekingenliktir. Buna göre iki zıt duygu ya da heyecanın aynı anda bir arada bulunması imkansızdır. Kaygı ve gevşeme gibi. Örneğin örümcek fobisi olan bir hastaya durum ya da objenin korkusunun birbirlerini iptal etmesi ya da yok etmesi için derin kas gevşemesi yoluyla gevşemesi öğretilir. Böylece kas grupları sırayla gevşer ve gerilir. Değişik bir yol olarak hipnoz ve uyuşturucular kullanılabilir. Bu aşama sürecin duyarsızlaştırma bölümüdür. Sürecin sistematik bölümü fobik objeyle aşama aşama ilişkiyi içerir. Terapist ve hasta ile birlikte yaklaşıp duran, en azdan en fazla korkulan ilişkiye doğru ilerleyen bir hiyerarşiye dayanır. En az korkulan ilişkide hasta gevşerken, bütünüyle hiçbir kaygı hissetmeyinceye kadar onu, yani korkulan objeyi hayal eder. Ancak o zaman bir sonraki en az korkulan ilişkiye geçilir. Ta ki en fazla korkulan ilişki hiç kaygı duyulmadan hayal edilebileceği ana kadar. Bu teknik korktukları objeleri hayal etme becerileri yüksek olan bireylerde daha etkili olabilmektedir. Tekniğin bir sınırlılığı ise bazı hastaların hayal edilen uyarıcıyı gerçek hayata geçirmekte zorluk çekmesidir. Hem gevşeme hem de sıranın kullanılmasının gerçekten bütünüyle gerekli olup olmadığı konusunda tartışma devam etmektedir. Larry ve Lazozik 1963, yılan fobisi olan hastalar gevşeme ile birlikte yılan sahnelerinin hiyerarşik olarak sunulmasıyla etkili bir şekilde tedavi etmişlerdir. Fakat yalnızca gevşeme kullanılarak yapılan tedavinin etkili olmadığı gözlenmiştir. Bununla birlikte Waters ve arkadaşları hiyerarşinin gevşeme ile ve gevşeme olmaksızın kullanılması arasında bir farklılık bulmamışlardır. Yani gevşeme gerekli değildir. Ayrıca Welf ve Krapfe, hiyerarşinin standart bir şekilde sunulmasıyla, yani azdan çok korkunç düzeye, ters şekilde verilmesi, yani çoktan az korkunç düzeye ve rastgele sunulması arasında bir farklılık bulamamışlardır. Yani hiyerarşi de gerekli değildir. Bu iki çalışmada önemli olan şeyin korkulan objenin sunulması olduğunu göstermektedir. Kasdin ve Wilcoxon'a göre, ne karşılıklı ne de karşılıksız çekingenlik ne de gevşeme terapötik fayda için gerekli değildir. Gerçek objelerin kullanılması dereceli hiyerarşiyi gereksiz kılar. Operant, edimsel şartlanma. Davranışların sonuçlardan etkilendiği bir öğrenme şeklidir. Sevişme, dur başla tekniği ile boşalmayı kontrol etme, okuma, yazma, araba kullanma gibi. Organizma klasik şartlanmada iki farklı uyaran arasındaki ilişkiyi öğrenirken, operant şartlanmada bir davranış ve onun karşılığı arasındaki ilişkiyi öğrenmektedir. Her ikisinin benzer nöral düzenekleri paylaştığı düşünülmektedir. Her ikisinde de zaman aralığı önemlidir. Bir davranışın yol açtığı çevresel değişiklikler, pekiştirici özellikler taşıyorsa, yani kişi ödüllendiriliyorsa, söz konusu davranışın ortaya çıkma olasılığı yükselmektedir. Eğer çevresel değişiklikler hiçbir pekiştirici özellik taşımıyorsa, söz konusu davranışın tekrar ortaya çıkma olasılığı zayıflayacaktır. Pozitif ve negatif pekiştirme, cezalandırma ve sönme teknikleri, Skinner. Operant şartlanma, klasik şartlanmadan farklı olarak bilinçli ve kasıtlı hareketlerimizle ilgilidir. Davranışların sonuçlarına bakarak yeni davranışlar kazanma sürecidir. Sabahleyin duyduğumuz taze yapılmış kahvenin kokusu ya da diş hekiminin bekleme odasındaki ses ve koku bize geçmiş olumlu ya da olumsuz deneyimlerimizi hatırlatır. Operant şartlanmada davranış karşılığında aldığı ödül ya da cezaya göre öğrenilmektedir. Pozitif ve negatif pekiştirmeler mevcut davranışların tekrarlanmasını kolaylaştırırken davranışın karşılığında verilen ceza davranışın tekrarlanmasını zorlaştırmaktadır. Belli uyaranların varlığında oluşan ve sonuçları olan davranışlara operant davranış denilmektedir. Operant davranış çizgili kas, yani istemli kas kontrolü ile ilgilidir. Operant şartlanmadaki öğrenme düzenekleri özellikle davranış terapisinde kullanılmaktadır. Operant davranıştan sonra pekiştirme gelmezse davranış devam etmez. Pekiştirme, bir davranımı kuvvetlendiren ya da zayıflatan uyarıcıların genel adıdır. Ödül, olumlu, ceza ise olumsuz pekiştirmedir. Pozitif ve negatif pekiştirme, bir tür ödüllendirme ya da bir tepkinin ardından ortaya çıkan itici uyaranı uzaklaştırma anlamına gelmektedir. Öğrenme için şarttır. Pekiştirilen eylemler tekrarlama eğilimi gösterirler ve pekiştirilmeyenlerse zayıflayarak sönerler. Skinner. Sosyal öğrenme kuramı, A. Bandura. Karşılıklı etkileşime dayanır. Kişiler kendilerinin yön verdikleri davranış değişikliklerini gerçekleştirme yetisine sahiptirler. Kendi üzerinde etkinlik, kişinin bir duruma yön verebilme ve arzuladığı değişikliği yapabilme inancı ya da beklentisidir. Kişisel yetkinlik kuramı da denir. Albert Bandura ve Richard Walters. Sosyal öğrenme yoluyla hastanın eğitim programlarında belirlenen hedef ve davranışlara kendi algı hızıyla bireysel bir çalışma ile ulaşması beklenir. Sosyal öğrenme ilkeleri, küçük adımlar, etkin katılım, anında düzeltme, kademeli ilerleme, bireysel hız. Bandura'ya göre gözleyerek öğrenme sadece bir kişinin diğer kişilerin etkinliklerini basit olarak taklit etmesi değil, çevredeki olayları bilişsel olarak işlemesiyle kazanılan bilgidir. Koşullu öğrenmede birey kendi tecrübelerine dayandığı halde sosyal öğrenmede başkalarının tecrübelerinden yararlanarak öğrenir. Gözlediği davranışlardan sonucu olumlu olanları model alırken sonucu olumsuz olanları göstermez. Bir davranışın öğrenilmesi için bireyin bu davranışının sonucunu yaşayarak öğrenmesi gerekmez. Örneğin, köpek tarafından ısırılan ya da salıncaktan düşen bir çocuğu gözleyen biri köpek ve salıncaktan korkabilir. Günlük yaşantımızda gözleyerek öğrendiğimiz pek çok davranış vardır. Bandura, öğrenme ile performansı birbirinden ayırır. Öğrenmeyi sağlayan dolaylı yaşantılar şunlardır: dolaylı pekiştirme, dolaylı ceza, dolaylı güdüleme, dolaylı duygu, modelin özellikleri. Basit davranış karmaşık davranışa göre daha çok model alınır. Gözlem yaparak öğrenme ikiye ayrılır. 1. Dolaylı etki. Gözlemlenen davranış sonucunda modelin alacağı ödül ve cezanın gözlemleyenin davranışı yapma veya yapmama kararına etkisidir. 2. Model alınan kişinin ödül veya ceza almamasına rağmen taklit edilmesi. İlgimizi çeken davranışı taklit ederiz. Özellikle yüksek statülü modellerin davranışlarından etkilenir ve yapmaya çalışırız. Gözlem yoluyla öğrenme süreçleri şunlardır: dikkat etme süreci, hatırda tutma süreci, davranış meydana getirme süreci, güdüleme süreci. Model alınan davranışın doğru taklit edilebilmesi için öncelikle model alınan davranışa dikkat edilmesi gerekir. Öğrenen kişi davranışa dikkat etmez ve farkına varmazsa öğrenme gerçekleşmez. Öğrenmenin gerçekleşmesi için gözlemcinin davranışı görmesi, duyması ya da duyu organlarıyla hissetmesi gerekir. İnançlar, tercihler, beklentiler ve kendilik algıları gibi kişisel etkenler bireyin davranışlarını etkiler. Davranışçı tedavi stratejileri ve terapi teknikleri. Davranışçı terapinin başlıca tekniklerini sistematik duyarsızlaştırma, gevşeme yöntemleri, yüzleştirme, göz hareketleri ve EMDR, pekiştirme teknikleri, model olma, bilişsel yeniden yapılandırma, atılganlık eğitimi, sosyal beceri eğitimi, kişisel yönetim programları, davranış prova edilmesi, koçluk oluşturmaktadır. Teşhis veya değerlendirme tedavi planına karar verebilmek için başlangıçta gerçekleştirilir. Sorulan sorular neden üzerinde değil, ne, nasıl ve ne zaman soruları üzerinde yoğunlaşır. Terapist ve hasta arasında kontrat yapma, ev ödevleri genellikle uygulanan diğer yöntemler arasındadır. Davranış hedefleri, yüzleştirme, cevap uyarıcı hiyerarşisi, modelleme, taklit, davranış provası, gevşeme ve rahatlama çalışması, düşünce, duygu, fiziksel değişiklikler, davranış kısır döngüsünü kırma, aktivite programı, aktif dinleme eğitimi, kendini ödüllendirme, göz hareketleri ve EMDR, atılganlık eğitimi ve sosyal beceri eğitimi, kişisel yönetim programları, koçluk. Gevşeme eğitimi ile ilgili metotlar. Günlük yaşamla birlikte gelen streslerle insanların başa çıkabilmeleri için öğretilen gevşeme gittikçe popüler olan bir metottur. Kolayca öğrenilir ve amacı zihin ve kas gevşemesini sağlamaktır. Hastalar gevşeme süreçlerinin temellerini öğrendikten sonra maksimum sonuçları elde etmek için bu deneyimlerin günlük olarak uygulanmaları oldukça önemlidir. Gevşeme sürecinin gelişmesi ve ilerlemesine öncülük eden Jacobson 1938'dir. O zamandan beri gevşeme eğitimi yenilendi, şekillendi ve gevşeme süreçleri çoğunlukla bir dizi diğer davranışsal tekniklerle kullanıldı. Bunlar imajinal duyarsızlaştırma süreçleri, sistematik duyarsızlaştırma, atılganlık eğitimi, kendini idare programları, tape kaydı eğitimi, biofeedback doğuran gevşeme, hipnoz, meditasyon ve otojenik eğitimi, otomatik telkin yoluyla vücut ve imajinal fonksiyonların kontrolünü öğretme. Gevşeme eğitiminin 4 saatten 8 saate kadar varan bir eğitim gerektiren birkaç kısmı vardır. Hastalara gevşemelerini isteyen bir dizi yönerge verilir. Hastalar sırayla kaslarını kasıp gevşetirken sessiz bir ortamda pasif ve gevşek bir durumu hayal ederler. Ayrıca gevşeme sağlanırken derin ve düzenli solumada birlikte yapılır. Aynı zamanda hastalar zihinsel olarak izin vermeyi öğrenirler. Belki de bu güzel düşünceler ve imajlar üzerinde yoğunlaşma ile sağlanır. Gevşeme günde 20 ya da 30 dakika uygulanırsa bir alışkanlık haline gelebilecek en iyi öğrenilebilen bir tepki olabilir. Bu alıştırmalar süresince gevşeme eğitimi hastaların yükselen gerginliği hissetmesi ve yaşamasına, kasların daha gergin hale geldiğini fark etmelerine ve gerginliği tam olarak yaşamalarına yardım eder. Ayrıca gergin bir durum ile gevşek bir durum arasındaki farklılığı yaşamaları için faydalıdır. Birkaç yıl öncesine kadar gevşeme eğitimi özellikle sistematik duyarsızlaştırmanın bir bölümü olarak kullanılmaktaydı. Şimdi gevşeme süreçleri hem ayrı bir metot olarak hem de ilgili metotlarla birlikte olmak üzere bir dizi klinik probleme uygulanmaktadır. En genel kullanımı çoğunlukla kendini gösteren stres ve kaygılarla ilişkili problemlere uygulanmasıdır. Taşırma tekniği. Korkulan objenin gerçeğinin gösterilmesidir. Volpe, araba fobisi olan bir hastayı arabanın arkasına oturtturarak 4 saat boyunca araba kullanarak tedavi etmiştir. Marx, bu tekniği korkuyu tedavi etmek için kullanılan bütün tekniklerin üstünde evrensel düzeyde en etkili teknik olduğunu savunmuştur. Atılganlık eğitimi. Andrew Salter tarafından ortaya çıkarılmış ve Joseph Volpe ve Arnold Lazarus tarafından popüler hale getirilmiştir. Yalnız başına nadiren kullanılan bu teknik, çoğunlukla geniş bir terapötik programın bir yönünü oluşturur. Atılganlık eğitiminin amaçlarını şöyle sıralayabiliriz. Kişisel haklar konusunda farkındalığın yükseltilmesi, atılganlık ve saldırganlık arasında doğrudan bir ayrımın yapılabilmesi, hem sözel hem de sözel olmayan becerilerin öğrenilmesi. En son madde şunları içerir. Hayır diyebilme, ricada ve isteklerde bulunabilme, olumlu ve olumsuz duyguların belirtilmesi, konuşmaların başlaması, devam etmesi ve sona erdirilmesi. Genelde uygulanışta hastanın karakteristik olarak hem pasif hem de saldırgan bir biçimde davrandığı özel durumların belirlenmesini gerekli kılar. Eğer teşhis hastanın her zaman pasif ya da saldırgan olduğunu gösterirse, o zaman alternatif olarak daha genel terapiler önerilir. Fakat hastanın yükseltilmiş atılganlık ile başarabileceği özel durumlar varsa atılganlık eğitimi tavsiye edilir. Atılganlık eğitimi için evrensel olarak üzerinde ulaşılmış bir terapi programı yoktur. Terapi sürecini terapistin kişisel tercihleri belirler. Fakat aşağıda belirteceğimiz 5 süreç atılganlığı yükseltmek için kullanılan süreçlerdir. 1. Tepki kazanımının öğrenilmesi. 2. Tepki üretimi. 3. Tepkiyi zenginleştirme. 4. Bilişsel yeniden yapılanma. 5. Genelleştirilmiş eğitim. Cinsel tiksinti bozukluğu olan bir hastada davranış hedefi dokunamadığı penise dokunmak, yüzleştirme, dokunmaya zorlama, cevap uyarıcı hiyerarşisi, aşamalı bir şekilde sindire sindire en az sıkıntı veren duyguyu yaratandan en fazla sıkıntı veren duyguyu yaratan davranışa kadar geçilmesi, 0 ile 100 arasında bir derecelendirme yapılır. Modelleme. Cinsel terapistin beklenen davranışı kendi hayatında hissederek yaşadığını ve uyguladığını rahatlıkla anlatması ve cinselliği doğal olarak konuşması hasta tarafından gözlemlenir ve yorumlanır. Taklit. Hasta taklit edeceği davranışa inanmalı ve taklit edilecek davranışta gerçekçi olmalıdır. Burada arzulu ve istekli bir partneri oynama söz konusu olabilir. Davranış provası. Hastanın problemine göre yapılması istenen davranış uygulamaları prova olarak seans odasında uygulanabilir veya hipnodrama çalışmalarıyla senaryolar oluşturulabilir. Gevşeme ve rahatlama çalışması. 1. Düşünceyi nefese odakla. 2. Planlı bir şekilde kasları kas ve gevşet. 3. Olumlu bir hayal kur. 4. İradeyi güçlendirici telkinlerde bulun. 5. Yüzleştirerek korkulan öğenin kontrol edilebilirliğini göster. Düşünce, duygu, davranış kısır döngüsünü kırma. Her düşünce mutlaka bir duygu ile kodlanmıştır. Olumsuz düşüncenin yerini olumlu düşünceyi getirme ve farklı bir düşünceye odaklanma çözüm olabilir. Aktivite programı. Hastanın normal zamandaki günlük aktivite programını listeleyerek incelemek gerekir. Bu liste en hoşnutluk veren duygudan en sıkıntı veren duyguya doğru derecelendirilmelidir. Aktif dinleme eğitimi. Hasta öncelikle karşı tarafı ne demek istediğini tam manasıyla kavramaya çalışarak dinlemelidir. Anladığı konuyu kendi cümleleriyle karşı tarafa aksettirmelidir. Doğru anlayıp anlamadığını, karşı tarafın düşüncelerini kavrayıp kavramadığını karşı tarafa sormalıdır. Karşı taraftan olumlu bir cevap alırsa, aktif bir şekilde, gerçek manada karşıyı dinlediği ortaya çıkar. Kendini ödüllendirme. Bütün canlılar davranışlarının pekişebilmesi için ödüllendirilmelidir. Ödüllendirilen tüm davranışlar pekişerek devam ederken cezalandırılan davranışlar, kaçınılan davranışlar olur. Terapist, danışanın rahatsız olduğu davranışı belirler ve bu davranışlarını nasıl değiştireceğini ayrıntılarıyla açıklar. Danışan, önerilere uyarak sorunlu davranışını düzeltebildiğinde kendini ödüllendirebilir. Danışanın kendini ödüllendirmesi onu motive eder ve hedefe daha kolay ulaşmasına yol açar. Davranışçı olarak hastaya örnek yaklaşım. Hasta, cinsel isteksizlik duyuyorum, yaşamın hiçbir anlamı yok. Terapist, özellikle kime karşı cinsel isteksizlik duyuyorsun? Cinsel isteksizlik yaşadığını düşündürecek neler yaşadın? Cinsel isteksizlik oluşmasına katkıda bulunabilecek neler yapmış olabilirsin? Cinsel hayatında en çok neyi değiştirmek istersin?